Ayrım 30. Türkiye şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 406. Dostum Aziz Nesin. İki gün önce Galatasaray'daki rastlaşmamızda sana merhaba demeye korkuyorum. Merhabam üzerine iki gün yazı yazarsın diye demiştim. Sen yazmayınca da kızıyorsunuz, yazınca da ben ne yapayım cevabını vermiştin. Cevabındaki siz sözünü resmi nezaket gereği söylemediğini, çünkü vatandaki yazılarında siz demene karşın karşılıklı olunca senli konuştuğumuzu sanıyorum. Buradaki sizden benimle ilgisi olmayan kişilere de canının sıkıldığını belirtmek amacı güttüğün kanısındayım. Yazmadığın için kızanlar kimlerse konuyu onlarla tartışman gerekir. Yazdığın için ben kızmakta haklı olduğuna inanıyorum. Çünkü mektubuma şöyle başlamıştım. Yazıların üzerinde karşı karşıya konuşmak isterdim. Seni daha az meşgul etmek için mektup yazmayı uygun buldum. Bu çekingen ve saygılı davranışım üzerine, dost ve sevgili demek lütfunda bulunduğun Faik Muzaffer'e seninle konuşabilmesi için kısacık da olsa bir zamanla ayırmaya çalışman, hiç değilse buna imkanın bulunmadığını bildirmen beklenebilirdi. Harbiye'de barış günü açık oturumundaki karşılaşmamızda bana, sana anlatınca bana hak vereceksin demen üzerine ben, nerede, nasıl anlatacaksın, evine geleyim mi biçiminde sormuştum. Sen gülerek vatani görevler için koşuştuğunu söylemiştin. Gerek mektubumun başlangıç cümlesi ve gerekse Harbiye'deki sorum, mektubumun gazetede yayınlanmasını ve gazetede cevaplanmasını aklımdan geçirmediğimi gösterir. Sen Harbiye'de bana mektubu gazetede yayımlayıp gazetede cevap vereceğini söyleyebilirdin. Bunu söylememen, beni bir oldu bitti karşısına bırakman hoşuma gitmedi. Mektubumun yayımlanmasına ve gazetede cevap vermene neden canım sıkıldı? Bu sorunun cevabı, yayımladığın mektubumda dolaylı olarak veriliyor. Ben yazılarında bazı ayrıntılardan kaçmanı istemişken, o mektubumla tersine bir sonuç doğmuş. Benim yüzümden daha da ayrıntılara girilmiştir. Ama biliyorum ki gerçekte benim bir rolüm yok. Ben o mektubu yazmasaydım da sen o ayrıntıları bir vesile yaratıp yine yazacaktın. İşte o vesilenin ben olmam benim canımı sıktı. 40 yıllık yazar olmana karşın bu yazılarında kalemini bazı değer yargılarını hiçe sayarak kullandığın kanısındayım. Örneğin, dostlarının seni ziyaretleri sırasında dostça konuşmalarını onların arkasından not edip onların bugün inkarlarına karşın gazetede de yayımlamana ben anlam veremedim. Sen kendin diyorsun ki insan unutmak istediği şeyleri unutur. Öyleyse Müzeher Vanu'nun Nazım hakkında vaktiyle sana söyleyip de şimdi o sözleri söylemiş olmasından pişman bulunduğu, bu nedenle unuttuğu ya da unutmak istediği halde sen şimdi ne hakla söyleyenin açıkça inkarına rağmen yazabiliyorsun. Biyografik roman uğruna dostluk, vefa, sır saklama gibi iyi bildiğimiz bütün değer hükümleri çiğnenecekse yerinde kalsın o biyografik roman. Buraya kadar yazdıklarım değer hükümleriyle ilgili. Sen öyle, ben böyle düşünebilirim. Bu yüzden birbirimizi kendi görüşümüze çekmeye kalkışmamız gerekmez ise de, benim bir mektubum vesile edilerek, benim inandığım değer hükümlerine aykırı hareket etmemen gerekirdi. Sen inandıklarını, benim yersiz bulduğum şeyleri neden beni vesile ederek yazmayı gerekli gördün? Yazılarının içeriğine gelince, birkaç gün süreyle çıkan yazılarının kimi paragraflarına dostum Faik Muzaffer, sevgili Faik Muzaffer diye başlamış olmandan o yazıları hep bana cevap diye yazdığını anlaşılıyor ise de onların benim mektubumla hiçbir ilişkisi yok. Çünkü ben sana Nazım'ın açlık grevi nedeni hakkında bir iddiada bulunmadım ki sen bu nedenin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Benim dediğim şu, Nazım'ın Münevver için açlık grevine girmiş olduğunun bilinmesinde ve bildirilmesinde toplumsal bir yarar yok. Öyleyse bunu neden yazdın? Sen cevap olarak iki gün Nazım'ın açlık grevinin aşamalarından söz ettin. Nazım'ın bir aşamada Münevver için açlık grevine girdiğini ispatlamaya çalıştın. Ben senin Nazım hakkında düşmanca duygularla yazı yazabileceğine inanmadığım için, Nazım'a düşman olmayan, dost olan Aziz Nesin'de gerçek aşkıyla Nazım'ın kusurlarından söz edebildiğine göre, Mehmet Fuat'ın davranışı da kötü yorumlanmamalıymış diye düşünüp eski fikrimden caymışım. Ben, Mehmet Fuat'a haksızlık ettiğimi anladım dediğim halde sen koskoca bir yazını benim haksızlığımı anlatmaya tahsis etmiştin. Harbiye'de ayaküstü söylediğim bir sözü ele alarak bundan edebiyatta şart mı sorusuna kadar varılabileceğini söylüyor fakat lütfedip benim bu kadar ileriye ya da geriye gitmeyeceğime tanıklık ediyorsun. Tanıklığın yerinde değil. Ben toplumsal yararı olmayacaksa o çeşit bir edebiyat için edebiyatta şart mı da diyebilirim. Bu konuda bir benzetme yapacağım. Denizde boğulmakta olan bir insana güzel giysileri atacak olursanız bunu gören kişi size elbise de şart mı der ve haklıdır. denizde boğulmak üzere olan kişiye elbise değil, mantar yelek lazımdır. Bunun gibi geri kalmış halkı aç, perişan durumda olan bir toplumda halkın kurtuluşuna yarayacak niteliği yoksa biyografik romanda, şiirde, edebiyatta şart değil. Ancak toplumsal yarar sağladığı ölçüde bunları evet, aksi halde hayır. Sanırım eskiden sen de böyle düşünürdün. Bütün yazılarında toplumsal yararı ön plana alırdın. Nazım Hikmet yazılarında sanat için sanat gibi hasbici bir görüş yansı olduğun sanısı uyanıyor. Hoşça kal, saygı ve sevgilerimle. Bu mektubu hasbi olarak okumanı dilerim. Yayınlanmasına rızan bulunmadığını önceki örnekten ders alarak bilgilerine sunarım. Faik Muzaffer, 17 Eylül 1976. Sayın Aziz Nesin, Vatan Gazetesi'nde Nazım Hikmet'le ilgili yazı dizinizi, şimdi kesin tarihini hatırlamıyorum, başlarında bir yerde Nazım Hikmet'in "Sen de ben, kutba giden bir geminin sergüzeştini, sen de ben, kumarbaz macerasını keşiflerin, sen de uzaklığı, sen de ben, imkansızlığı seviyorum" diye başlayan şiirini Münevver için yazmış olduğunu söylüyordunuz ve hatta bu şiirdeki "Sen de ben, imkansızlığı seviyorum fakat asla ümitsizliği değil" dizelerinin Nazım'ın Münevver'e olan duyguları açısından yorumunu yapıyordunuz. Oysa bu şiiri Nazım Hikmet, Bursa hapishanesinden Piraye'ye yolladığı bir mektuba. Bundan başka piyes biter bitmez, hemen arkasından şu küçük şiiri de yazdım deyip, iki nokta üst üste koyduktan sonra ekli olarak gönderiyor. Bakınız, Nazım ile Piraye, birinci bası, sayfa 263. Nazım'ın Piraye'ye bu şiirle beraber yolladığı mektup tarihsiz. Fakat Mehmet Fuat'ın kitaba bir evvel aldığı mektup, 29.7.1948 tarihini taşıdığına göre şiirinde aşağı yukarı bu sıralarda yazıldığı anlaşılıyor. Nazım'ın mektupta sözünü ettiği piyes de Ferhat ile Şirin. Bu piyesi bitirir bitirmez bu şiiri yazdığını söylüyor. Belki siz şiirin kime yazıldığını tahkik edersiniz ve o sırada işe yarar diye bu ufak detaya dikkatinizi çekiyorum. Bana bu şiirin yazılışı Münevver'in Nazım'ı ziyarete gelişinden önceymiş gibi geliyor. Belki de yanılıyorum. Fakat Nazım bu şiiri Münevver için yazsaydı, tutup Piraye'ye göndermezdi. Bir cins duygusal ikiyüzlülük etmezdi diye düşünüyorum. Onun için de şiirin Piraye'ye yazılmış olması ihtimali bana daha kuvvetli görünüyor. Yazı diziniz, gelecek yıllara bir belge olarak kalacağı için benim dikkatimi çeken bir yanılgı ihtimalini size de bildireyim dedim. Belki şiirin yazılış tarihini araştırıp öğrenebilirsiniz ve Münevver için yazılmamış olduğu kanısına varırsanız düzeltmek istersiniz diye düşündüm. Saygılarımla. Öget Öktem. Paris, 25 Eylül 1976. Kardeşim Aziz, gazetede gözlerinin yazı yazmana olanak vermeyecek hale geldiğini okuyunca şaşırdım ve çok üzüldüm. Hastalığın Türkiye'de tedavi edilebilip edilemeyeceğini bilmiyorum. Hastalığın ağırlığı üstüne de bir fikrim yok. Ama eğer ciddi bir tedaviye ihtiyaç varsa buraya gelmeni tavsiye ederim. Dünyanın, Paris veya Fransa'nın değil, dünyanın en büyük göz hastanesi ve göz uzmanları buradadır. Göz herkes için önemli bir organdır. Ama senin gibi gözüyle çalışanlar için değeri ölçülemez. Burada bizim yanımızda çok ucuz oteller bulunur. O vakit hep birlikte olur ve sana gereken yardımı daha kolaylıkla yaparız. Eğer hastanede yatman gerekecekse ben de ameliyat yaptırırım. Yine birlikte oluruz. Umarım ki bütün bunlara ihtiyaç kalmaz da bir an önce gözlerine sahip olursun. Nazım'ın üstüne yazdıklarının birkaç parçasını okudum. Okuduğum kadarıyla eleştiriyi gerektirecek sakıncalar görmedim. Oysa bu yazıların kötü tepki yarattığını ve eleştirildiğini işitmiştim. Kahramanlara dokunmak her vakit böyle tepkiler yaratır. Bizim halkımız henüz tolerant değildir. Nazım üstüne yazdığım kitabı yayımlamamamın nedeni de budur. Ben de Nazım'ı bir kahraman olarak değil, iyi ve kötü yanlarıyla bir insan olarak yazdım. Büyük adamları kusursuz sanmak gülünç oluyor. Onlar da insandır ve elbet kusurları vardır. Şu var ki bu kusurlar onların büyüklüğüne dokunmaz. Çaykovski İbni'ymiş. Ama bu kusuru onun büyük bir adam olmasını gölgelemez. Vatanda çıkan yazılar için ne demek gerektiğini sana bırakıyorum. Benim kitaptan birkaç sayı göndermeni tekrar rica ediyorum. Sağlık dilerim, sevgilerle, Sertel. Zekeriya Sertel. Aziz Bey, çok üzüldüm gözlerinizin durumuna. Şeker perhizinizi iyi yapıyor musunuz? Buraya gelin. Göz konusunda buranın uzmanları çok tanınmış. Belki bir tedavisini bulurlar. Yıldız. Yıldız Sertel. 30 Eylül 1976. Dostum Aziz Nesin. Gözünün hastalığı yüzünden gazetedeki yazılarını bile yazamadığım bir dönemde bana mektup yazıp göndermekle beni utandırdın. İlk mektubumu saldırılara, dedikodulara hedef olduğun, çok bunalımlı günlerinde aldığını yazıyorsun. Bilseydim yazmazdım. seni sinirlendiren, kızdıran, bu yüzden göz hastalığını artıran kişilerin bilmeden yanında yer almış olduğum için gerçekten çok üzgünüm. O mektubumda senin Nazım Hikmet'le ilgili her gerçeğin yazılması gerektiği görüşünü savunduğunu sanmış ve şöyle demiştim. Nazım Hikmet konusundaki her gerçeğin ortaya konmasında yarar bulunduğunu arada bir tekrarladığın halde ben bu yararın ne olduğunu anlayamadım. Bilmiyorum, sen önceki sayılarda her gerçeğin ortaya konması gerektiği anlamına gelebilecek bir şey yazmış mıydın yoksa ben mi yanlış anlamıştım? Gerek gazetedeki cevabında, gerek mektubunda her gerçeği yazmadığını bildirdiğine göre anlaşmazlık konusu ortadan kalkmış oluyor. Esas sorun bence bu idi. Verdiğin cevaplarla çözülmüş oldu. Tekrar teşekkür ederim. Vakıfta görüşmek üzere, hoşça kal. Bir an önce iyileşmen dileğiyle saygı ve selamlarımı sunuyorum. Faik Muzaffer Amaç. Moskova, 10 Ekim 77. Sevgili ağabeyim Aziz, 25 Eylül günlü mektubunuzu aldım. Çok teşekkür ederim. Yoksa muhtarı tamamıyla unutmuşsunuz sanıyordum sizi. Vatandaki notlarınızı okudum. İzlenim ikiye bölündü. Bazı parçaları mükemmel, kimileri hiç kabul edemiyorum. Ve hatta bildiğim Aziz Nesin'i adeta tanımadım, kimi tefrikalarda. Bütün yanlışlarınızı, şimdilik böyle diyelim, alınmayın. Sıralamak için gayet uzun yazmam gerekirdi. Burada bir ikisinden söz etmekle yetinirim. Nazım'ın birinci Rus karısı Ludmila değil, Lena kısaltılmış. Yelena tam ismi. Nazım onu hiç bırakmamıştır. Tam tersine, yurda dönerken beraberinde almaya niyetliydi. Fakat ortadaki durum bunu olanaksız etti. Nazım sudan korkarmış. Bu yüzden hiç yıkanmazmış. Laf! Yıkanmasını gözümle görmüşüm ve bir kere değil. Galina'yı hor görüyor, alçak menfaatperest, mal canlısı gösteriyorsunuz. Galina'nın pek de ateşli tarafları değilim. Kötü tarafları, vasıfları yok değil. Yaptığı aptallıkları da az denmez. Fakat şu sizin yazdıklarınız Galya'ya karşı dehşetli bir haksızlıktır. Galya ile Nazım Peredolkino'da beraber yaşadıkları 8 yıl, bütün Moskova devri sırasında Nazım için insan olarak en rahat, en mesut, yazar olarak en verimli yıllardı. Ve bunu sağlamış olan Galina. Bu gerçeği Nazım'ın kadınlarından bahseden her biyografi ön planda tutmalı. Galina'ya genel bir bakışla ama birçok detaylarda, ayrıntılarda da belirli hatalardan ne yazık ki kaçınmamışsınız. Bir tek örnek göstereyim yeter. Nazım Galya'yı güya milyoner yapmışmış. Söz konusu olan eşyaları Nazım 1960'da Galya'ya bağışlamıştı. Bundan hemen sonra 1961'de para reformu vardı bizde ve 90.000-9.000 oluverdi. Halbuki siz bizim eski paramızı bugünkü Türkiye lirasıyla ölçüyorsunuz. 90.000-900.000 olsaydı, Nazım'ın bizzat itiraf ettiği gibi kendisini en aşağı 4 kere ölümden. Mektubu yazmaya Ekber'in evinde, onun makinesinde başlamıştım, şimdi benimkisinde devam ediyorum. Onunkisi makine değil, bir hülyadır. Benimkisi de makine değil, berbat bir şey, görüyorsunuz ya. Kurtarmış. Ez cümle, siz gözünüzde gördüğünüz o hakiki belgeden her nedense söz etmiyorsunuz. Olan, Galina bunu hak etmemiş midir? Bu gerçek ışığında şu eşya meşya sorununu kaldırmamanız gayet yersiz görünüyor. Galya mutfak nedir bilmiyordu. Bunu da nasıl anlamalı? Bütün mutfak işlerini bulaşık yıkamasına dek Nazım görürmüş demek. Eserlerini yaratıp yazmak işi gecelerine kalırmış. Ne âlâ. Evet, benim çektiğim resimler arasında da Nazım mutfakta yemek hazırlamakla uğraşırken gösteren bir iki foto var. Ama bunu Nazım seyrek yapardı. Genellikle törenli günlerde ya da çok saydığı bir konuğu beklediği sıralarda. Bu seferlerde de bir tek firma yemeğiyle yetinirdi. Örneğin bulgur pilavı, bütün kelle olarak koyu et suyunda pişirilen lahanayı ve bunun gibi hatırlıyorum. Bütün mutfak işlerini Galya ile annesi görürlerdi. Bir de bir zamanlar Tavariş Nina vardı. Fiş ve Ekber'den sonra Nazım üstüne kitabı yazmak, muhtarın da sırası gelmiştir. Yavaş yavaş başladım buna. Bir kimseyle polemik molemik yapmaktan kaçınacağım. Sadece Nazım'ı tanıdığım gibi anlatacağım. Bir de kekelemeye başladı bizim makine, kerata. Kitabın başlığı da öyle olur galiba. Tanıdığım gibi Nazım. Notlarınız bu işimde pek yararlı olur. Asıl sizin de düşündüğünüz gibi yazara ipuçlarını veren bir araç olarak. Aferin ve teşekkürler size. Fişe ve Ekber'e kıyasla ben daha iyi bir durumdayım sayenizde. Mektubunuza bir kez daha teşekkür ederim. Ama Şükran Kurdakul'la size bir şeyler yolladım. Bundan başka 2-3'ü uzun mektupta fazla meşgul olduğunuzu biliyorum. Sanıyorum siz bir şey imdanızı kullanıyorsunuz. Ben niye öyle yazmayayım? ve yaşasın demokrasi. Herkes canı istediği biçimde yazabilsin ve selam. Bunları aldınız mı, almadınız mı yazmak yok mu? Ve bir daha soruyorum. Hani çoktandır vaat ettiğiniz yıllık 77? Bizim sözlük çıktı en nihayet. Sizin için iki tane aldım, saklıyorum. İlk fırsatta göndereceğim. Maalesef buradan sizin oralara uçakla gidenler hep fazla yüklüyüm diye mektuplardan başka bir şey almıyorlar. Halbuki sözlük gayet büyük bir kerpiç. İki foto resmiyle 5 fotokopyasını gönderiyorum. Şimdilik avans olarak. Pek kötü çıktı, iyileştireceğim. Gerekli yorumlar arkalarında. Birini unutmuşum. Adil Giray, Nazım'ın Galya'ya gözlerinin biraz şaşı olduğundan taktığı lakap. Az kaldı notlarınıza değin, asıl fikrimi anlatmayı unutuyordum. Bunların en büyük noksanı varsa o da belgeleri yorumlamaksızın verişinizdir. Öyle çıkıyor ki siz başkalarının fikirlerini söyleyip yazdıklarının uydurmalarla yalanları da bu arada paylaşıyorsunuz. Onun içindir ki ben demin yanlışlıklarınızdan bahsettim. Oysa yanlışlıkların çoğu sizin değildir notlarınızda. Bunu biz mevzu bahis olan olayları bilenler anlarız elbette. Ama sıradan okuyucular, hele gelecek nesillerden olanlar hep size atfederler her şeyi. Yazık olacak Aziz Efendi'ye. Neyse, kağıt bitti, ben de bitiriyorum. Allah'a ısmarladık üstad. Bir resim altında Nazım Vera ile diye yazıyorsunuz. Halbuki resimde üçüncüsü de var. Nazım'ın sağında tebessüm eden. Ünlü Sovyet Türkoloğu, bir de bizim Nazım üstüne ilk küçücük de olsun kitabı yazandır. Kamiler. Onunla tanış oldunuz da evimde. Tanış olmadığınız halde de Nazım'la ilgili notlarda hele resmi de varken ismi anılmaya elbette layıktır. Muhtar. Sevgili kardeşim Aziz. Mektubun çok geç geçti elime. Derhal cevap yazıyorum. İki kitabı aldım. Sözünü ettiğin öbür kitabı daha almadım. Nazım'ın birinci hanımının adı Lena idi. Dişçiydi. Mavi gözlü, sarışın, kıvırcık saçlı, yüzü ve vücut yapısı son derece güzeldi. Sağ yanağında bir beni vardı. Nazım'dan biraz kısa boyluydu. Rus milletindendi. Nazım'la onu Bulaç Tatu adında Dağıstanlı bir Çerkes kadını tanıştırmıştı. Bu kadın şimdi Dağıstan'da yaşıyor. Yazarlar Birliği üyesidir. Rasul Hamzat'ın yakın tanıdığıdır. Gençliğinde dünya güzeliydi. Rahmetli Vala onu çok severdi. Tverskoy Bulgar, 15 numaralı evde bizim öğrenci yurdumuz bulunuyordu. Nazım ikinci katta yaşıyordu, Lena ile beraber. Ben de her gün onlarla birlikteydim. İkisi de çok seviyorlardı beni. Nazım o zaman tercümanlık yapıyordu. Bir gün beni gönderdi bir mektupla Mayakovski'ye, misafir çağırmaya. Mektubu götürürdüm Mayakovski'ye. İlk defa görüyordum onu. Uzun boylu, gözleri şimşek şimşek, davudi bir ses. Nazım mı gönderdi dedi. Evet deyince beni içeriye aldı. Oturunuz dedi. Yerde, duvarlarda birçok resimler gördüm. Mayakovski'nin kolları sıvalıydı. Elinde fırça vardı. Oturdum, biraz konuştuk. Rusça çok az biliyordum. O bana dedi ki, söyle Nazım'a saat 8'de geleceğim ve arkama sevgiyle vurdu. Döndüm eve, Nazım yoktu. Lena çabuk çabuk hazırlık yapıyordu. O zaman bir mecbua çıkıyordu. Projektör. Orada bir şiiri, Kara Altın çıkmıştı Nazım'ın. Honorarını almaya gitmiş. Saat 8'de Mayakovski geldi. Ben mani olmayayım diye çıktım gittim. İşte böyle kardeşim. Nazım bu kadını, Lena'yı çok seviyordu. Çok iyi, samimi yaşıyorlardı. Nazım ona vize göndermişti. Kadıncağız Türkiye'ye giderken Odessa'da apandisit krizi geçirmiş ve ameliyat sırasında ölmüş. Mezarı Odessa'dadır. Bulaç Tatu biliyor mezarın yerini. Birlikte resimlerimiz vardı, kayboldular. Ne yazık. Azizciğim, yazmıyorsun çocuklarını nasıl bulduğunu. Umarım ki iyidirler. Vakfın okulunu tamamladınız mı? Bizim Akkan'ı merak ediyorum. Erdal da yazmıyor. Hayati hepten unuttu. Sağ olsunlar. Hepsine selamlarımı söylersiniz, görürseniz. Akkan'la Yaşar yılbaşına doğru geleceklermiş. Bekliyoruz. Sizi de azizciğim, sizi de bekliyoruz. Vera'dan çok çok selamlar. Demin mektebi sordum. Kendim de yetim mekteplerinde okuduğum için çok seviniyorum yetim çocuklara yardım etmeni. Hanımınla çocuklara çok selam eder. Gözlerinizden öperim, kardeşim. Moskova, 24 Ekim 1976, Şükrü. Çatalca, 26 Mayıs 1991. Bay Sami Kaplan. Kopyalı yazdığınız ve bir kopyasına da adımı yazmış olduğunuz 9 Ocak 1991 tarihli mektubunuzu dostumuz Bayan Kıymet Coşkun bana posta ile gönderdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şubesi'nde polis olan babanızın anılarına ve anlattıklarına dayanarak Nazım Hikmet'in Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şubesi'ndeyken, yani şu ünlü Sansar yanında tutuklu ya da gözaltında bulunduğu zamanlarda bol bol banyo yaptığını, sık sık yıkandığını yazıyorsunuz. Bu yüzden de benim Nazım Hikmet'in suyu, denizi, banyoyu, yıkanmayı sevmediğini söylememin, yazmamın doğru olmayacağını anlatıyorsunuz. Bay Sami Kaplan, nedense Nazım'ın bu yıkanmayı sevmeme olayıyla pek çok kişi ilgilendi. Önce size şunu söyleyeyim. Babanızın siyasi şube polisi olarak hizmet gördüğü ve Nazım'a ilişkin anılarını anlattığı o Sansar yanında ben hücrelerde gözaltına tutulmuş ve oralarını çok iyi bilen bir insanım. Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Sansar Yanhan, Hilton Otel'i değil ki. Orada gözaltında tutulanlar banyo yapabilsinler. Nerede banyo, nerede yıkanılacak? Siz neler söylüyorsunuz? En üst kattaki hücrelerin olduğu bölümde tek helab ve bir daracık lavabo vardır. Müteferrikada ise yüz yıkayacak yer hiç yoktur. En alttaki hücreler, tabutluklar yani adı üstünde. Babanız size Nazım Hikmet sık sık yıkanıyordu dediği zaman, herhalde sanırım ki o tek tuvaletin daracık lavabosunu yüzünü yıkadığını anlatmak istemiştir. Sanıkların ve suçluların bulunduğu yerde değil, polislerin bulunduğu evinde bile yıkanacak yer yoktur. Durup dururken Nazım Hikmet'in sudan hoşlanmadığını ben uydurmuyorum. Bunu yıllarca bir arada yaşadığı insanlardan duydum. 5-6 yıl birlikte yaşadığı Bayan Doktor Galya, en yakını Ekber Babayev, en eski arkadaşı Zekeriya Sertel. Budapeşte de Necil, daha pek çok kişiden duydum. Yıkanmasını söyleyenlere ben ördek miyim dediği de çok ündü. Buna karşılık sık sık pamuklu ispirtoyla, kolonya ile silindiği de biliniyor. Ama suya girmiyor, yıkanmıyor. Olay budur. Böylece biline ve Sansar Yanhan'ın nasıl bir yer olduğunu orada kalmış olanlardan sorup öğrenmenizi isterdim. Nazım Hikmet'in sudan hoşlanmaması onun değerini azaltmaz. Ama hiç de doğru değilken sık sık yıkandığını söylemek yoluyla beni yalancı çıkarmaya kalkışmak, Nazım'ı aklamak değil, gerçekleri karalamak olur. Aziz Nesin. Kitabın sonu. 24 Temmuz 2012, sayfa 416.